Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar.
Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal.
Kentin Tozu'na hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, hatırlayacaksınız. Geçen haftaki programı kapatırken 3. Köprü ve 3. Havalimanı ile ilgili son yargı kararlarından kısaca bahsetmiştik. Neydi bunlar? Tekrar hatırlatalım. TÜMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odaları İstanbul Şubelerinin 3. Köprünün bağlantı yollarının iptali için açtığı davalardan biri sonuçlandı. 17 dava daha var. Sonuçlanan dava İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin bir kararıyla sonuçlandı. Sarıyer, Rumeli Feneri ve Beykoz bağlantı yollarını mahkeme 8. İdare Mahkemesi iptal etti. 3. Havalimanı ile ilgili olarak ise İstanbul Barosu'nun acele kamulaştırmalara karşı açtığı dava sonuçlandı ve Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Bakanlar Kurulu tarafından verilen acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurdu. Bu iki önemli karar projeler için ne gibi bir anlam ifade etmekte? Ana akım medyada gösterilmek istendiği üzere 3. köprü bağlantı yollarının iptali projenin geneli için fazla önemli değil mi? Yoksa tam aksine 3. köprü projesinin durdurulması mı demek oluyor? Ve 3. havalimanı ile ilgili olarak da acele kamulaştırma iptali ne gibi sonuçlar doğuracak? Vakit el verdiğince bu iki kararı tartışacağız. Konuğumuz TÜMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Hukukçusu Avukat Can Atalay. Can, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Evet, şimdi bizim iç açımızdan hakikaten böyle bir umut var, bir nefes aldıran kararlar diyelim gerçekten. Dün de Kuzey Ormanları Savunması'nın bir basın açıklaması vardı konuyla ilgili olarak. Önce istersen köprüyle başlayalım. Bu bağlantı yollarının iptali aslında köprünün, projenin iptali demek oluyor diyorlar. Bununla ilgili mahkemenin de verdiği kararda 3 ana şeye değiniyor mahkeme. Bir tanesi İstanbul'un anayasası olan çevre imar planına aykırı olması, işlenmemiş olması, çevre planına aykırı olması. Bir diğeri de bu Boğaz geçişi ve güzergahın, yani pardon, üst ölçekli çevre düzeni planında gösterilmemesi, bu bir tanesi diyeyim, aykırı demeyeyim, gösterilmemesi. Ve ayrıca da imar mevzuatındaki tanımlamayla uyumsuz olması, arazi kullanımı açısından da bağlantı yolunun güzergahı doğal kaynakları, ekolojik rezervleri olumsuz etkileyecek diyorlar. Ayrıca da şöyle diyor mahkeme kararında, bu aslında Bakanlar Kurulu'nun tasarrufunda değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufunda bir karardır. Onun için de hukuka aykırı, bakanlıkça yapılması yetki yönünden hukuka aykırı. Şimdi bu üç ana başlıktan gelen bir iptal var. Bunları istersen tek tek tartışalım. Bir de gerçekten bu yollar, çünkü çok önemli yollar. Baktığımız zaman harita üzerinde de Rumeli Feneri bağlantısı, diğer taraftan Beykoz bağlantısı. Yani olmazsa bunlar köprü geçişleri yok oluyor gibi gösterilen şemalarda. Bu tabii ki projeyi de çok önemli etkiliyor, değil mi? Bir bunları bize...
Şöyle söyleyeyim, şuradan başlayayım. Daha doğrusu 3. köprü adı verilen yıkım uygulamasına esas çok sayıda plan var. Önemli olanlardan bir tanesi İstanbul 2009-10 anlı 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin 2014'de 289 esas sayılı dosyasında da söylediği üzere 1/100.000 ölçekli planda, Kadir Topbaş tarafından İstanbul Anayasası olarak duyurulan planda 3. köprü yok. Aksine 3. köprünün İstanbul'un felaketi olacağına ilişkin sayfalar sayfalar dolusu analizler, analiz ve sentez paftalarında buna ilişkin açıklamalar,
üçüncü havalimanı da
notlar. Yok. Üçüncü havalimanı yok. Daha doğrusu üçüncü var havalimanı var ama Silivri'nin biraz kuzeyindeki bir alanda.
Yani pardon. Çok özür dilerim. Hani kentin kuzeye doğru genişlemesinin
bir felaket olacağı söyleniyor. Bunun açıkça tanımlandığı bir plan ve Kadir Topbaş ballandıra ballandıra bu planın 2009-10'lı İstanbul 1/100.000 çevre düzeni planının İstanbul anayasası olduğunu, buna aykırı hiçbir şey yapılamayacağını söyledi. Fakat hemen bir yıl sonra bu çevre düzeni planının plan notlarında bir değişiklik yapıldı ve plan notlarına bir ilave yapıldı. Ve aslında 3. köprünün, karayolu tüp geçişinin, 3. havalimanının pek çok katil projenin yolu bu plan değişikliklerine dayandırılmaya çalışılıyor. 1/25 ölçekli planda da Kuzey Marmara Otoyolu diye ayrıca bir plan yaptı bakanlık. Şimdi burada bir duralım ve şunu anlatalım. Bu planın iptaliyle ilgili açılmış olan davada bilirkişi heyeti, anlı şanlı akademisyenlerin olduğu bilirkişi heyeti dedi ki evet, birinci köprü İstanbul'un gelişimini kuzeye doğru tetiklemiştir ve İstanbul'un orman alanlarını, doğal varlıklarını ve su kaynaklarını önemli oranda zarar uğratmıştır. Ve evet, doğrudur. İstanbul'da ikinci köprünün yapımı birinci köprüye oranla misliyle İstanbul'un kuzeye doğru gelişimini tetiklemiştir. Orman alanları zarar görmüştür, doğal varlıklar zarar görmüştür, su kaynakları önemli oranda tahrip olmuştur. Ve yanlıştır, İstanbul'da yapılacak olan üçüncü köprü, birinci ve ikinci köprü bu sonuçları doğurmuş olmasına rağmen aynı sonuçları doğurmayacaktır. Çünkü nasıl? Şehircilik bilimi gelişmiştir ve dönemin, hani Recep Tayyip Erdoğan hiç sevmediği tabirle, dönemin siyasi iradesi, dönemin hükümeti benzer sonuçları doğurmaması için gerekli iradeye sahiptir. Abartmıyorum. Bu bilirkişi raporu.
Bu bilirkişi. Bu bilirkişi raporu. Kim bu bilirkişiler? İsim var mı hatırladın? Ya da biz daha sonra da teşhir
Küçük
edebiliriz.
Küçük Mehmetoğlu soyadlıyı burada ilk elden anlatabilirim. Edirne'de tarım arazileriyle ilgili benzer nitelikte raporları imza atmış olduğu için aklıma Darçın Bey hatırlıyorum. Aklıma ilk gelen iki isim bu, ama diğerlerini de söyleyebilirim. Tamam, bir tane zaten Marifet Şerri var, bu böyle rapor olmaz diye. Neyse.
Yani acı bir şey bilirkişiler. Korkunç ve akademinin durduğu nokta şimdi açısından.
Bu karar bir 1/5000 ölçekli planla ilgili karar. Bu kararın, bu planın haricinde 17 ayrı plan yaptı bakanlık. Istranca Dağları'nın eteklerinden diyeyim, Kocaeli sınırına kadar birbirini takip eden, birbiriyle kesişen kümeler şeklinde ıstırancalardan başlayan bir güzergah tanımıydı. Bunların 17'siyle ilgili de odalar dava açtı ama tipik bir AKP hükümeti dönemi, tipik bir neoliberal otoriter hükümet dönemi peşi sıra plan yaparak bu planların hukuki denetimini imkansız hale getirdiler. Bu
yani küçük plan değişiklikleri çok ufak, hepsinde yaptıkları. Çok ufak. Yani bütün projelerinde.
Hatırlarsanız güzergah üzerinde belli yerlerde yanlış güzergah seçildi.
Evet, ağaç boşuna ağaç kesildi.
Bir kısmı bu nedenle. On binlerce ağacı yanlışlıkla kesmişiz dediler. Kusura bakmayın bile demediler. Bir kısmı böyle, bir kısmı da davaları etkisiz hale getirmek için. Bu benzer nitelikli planların 18.'si. Fakat bu planın önemli şu, bağlantı yolu dediniz. Bağlantı yolu değil bu. Köprünün deniz üstündeki kısmı, yani köprü olarak gözümüzde canlandırdığımız kısmına gelen, ulaşan en kritik iki nokta. Rumeli Feneri geri görünüm bölgesi ve etkileşim geçiş sahası ve Anadolu yakası geri görünüm bölgesi ve etkileşim geçiş sahası ile ilgili imar planları iptal edildi. Bu da anlamı şudur. Diğer alanlardaki inşaat devam edebilir ama köprüye doğru gelen...
Yok. Ayakta kaldı köprü, havada kaldı.
Hayır, köprünün kendisini de yapabilirler ama hani köprüye hani o köprüyü iki yak arasında bağlayamazlar bu geri görünüm ve etkileşim geçiş sahalarında. Şimdi bunu bir tür, ya zaten biz bunun arkasında dolaşırız, bu evrak işidir basitliğinde anlatmaya çalışıyor bakanlık. Fakat bir dizi soruyu ortaya yere koyuyor bu karar. Birincisi, karar açıkça diyor ki 2009-10'la çevre düzeni planı ne yaptınız? O planda bu yok. Nasıl yaparsınız böyle bir planı? Birincisi bu. İkincisi, ya doğal varlıklara açıkça zarar veriyor bu plan. Bu plan bu nedenle de hukuka aykırıdır. Ama üçüncüsü, bakanlığın ya biz bunu hallederiz açıklamasını boşa düşüren en önemli gerekçesi şu.
Yetki, değil mi?
Diyor ki 2960 sayılı kanun çok kapsamında bir yer burası. Yani Boğaziçi kanunu kapsamında bir yer burası. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gerekir bunun. 644 sayılı kanun hükmünde kararname, yani 2011 tarihli kararnameler döneminin kararnamelerine dayanarak, bunun hukuki zeminine dayanarak yapamazsınız bunu diyor. Şimdi başka bir tartışma açılıyor. Biraz önce de söyledim. 2009-10'lı çevre düzeni planında bir felaket olarak tanımlanıyor 3. köprü ve 3. kuzey doğru gelişim.
O zamanın belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan da söylüyor açık açık. Üçüncü köprü cinayettir.
94'ün diyor. Belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Aradan 15 sene geçtikten sonra Kadir Topbaş da söylüyor bunu. Ama bir şekilde bir sene kadar sonra bakanlık durumu vaziyet ediyor. Merkezi hükümet, Erdoğan hükümeti durumu vaziyet ediyor. Ve tarumar ederek bütün hukuk sistemini üçüncü köprüyü yapıyorlar. Şimdi bütün bunlardan sonra hem soru sorma hakkımız baki, hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine bu plan gelecek. Ve o İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri bu kadar açık tahribata rağmen nasıl buna evet oyu verecekler, bunu açık yüreklilikle sormak, kapının önünde de sormak, mümkünse içeride de sormak gerekir. Aynen. Bu vatandaşlık borcudur diye düşünüyoruz.
Yani bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela geldiği zaman bu plan, işte her zaman her yerde yaptıkları üzere bir ufacık değişikliklerle bu plan belediye meclisinde kabul ettirmeye gidebilirler.
Çok açık bunu yapacaklar. Öyle gözüküyor.
Etrafından her zaman dolandıkları gibi. Ha, o zaman burada vatandaş olarak hepimize, yani gelecek nesilleri düşünen, bu kentin geleceğini düşünen, çocukların, torunlarını düşünen, kentin sürdürülebilirliğini düşünen herkese bir görev düşüyor bence. O meclisin kapısına yığılmak diyebilir miyim? Yani orada zorlamak belki de.
Vallahi ne yapabiliyorsak onu yapmak. Evet. Evet.
Yani elimizden gelen her şeyi, gerçekten bunun geçmemesi için. Tabii burada başka bir şey de gündeme geliyor. Biz bu talan projelerini maalesef maalesef bu yağma projelerini hep bir şey ola büyüme, gelişme olarak bakılıyor. Burada belki de büyüme ve gelişme kavramlarının da yeni baştan gözden geçirilmesine de gerek var. Nasıl bir büyüme istediğimizi üzerinden de.
Ya benim anlayabildiğim kadarıyla şöyle söyleyeyim. Ben artık şuna eminim. Karaköy sahilden başlayan Salı Pazarı, Galata Port dedikleri imar planı. Perşembe Pazarı ile devam eden, Haliçport'la devam eden, Eyüp hattı üzerinden Gazi Osman Paşa, Gazi Osman Paşa üzerinden rezerv alan, üzerinden de 3. Havalimanı ve 3. Köprü güzergahıyla biten bir tek bir pafta var. Bu arkadaşların elinde. Ve bu tek pafta ne tanımlamaya çalıştığımı umarım dinleyiciler anlamıştır. Ben anlatabilmişimdir. Hayatta görülmüş en büyük emlak spekülasyonlarından bir tanesiyle karşı karşıyayız. Hem kent merkezini tahrip ediyorlar, hem kent merkezinden yoksulları sürmeye ilişkin.
Tabii.
Ve burada esaslı bir emlak spekülasyonu yapmaya ilişkin bir hazırlık bu. Hem de el değmemiş ya da kısmi olarak tahrip olmuş olsa da doğal değerleri, doğal varlıkları koruyan alanlara ilişkin esaslı bir emlak spekülasyonu bu. Buna büyüme denemez. Buna buradan kazanılacak parayı gayri safi milli hasılaya dahil etmek hangi iktisatçının aklı, ben bilemem. Daha da önemlisi, İstanbul aslında o kadar geniş bir bant değil. Çok dar bir banttan bahsediyoruz. Yani en güneyinden en kuzeyine çok dar bir banttan bahsediyoruz. Bu bantta çok fazla su kaynağı yok. Şu an itibariyle bir elimiz Istırancalar'da, bir elimiz Melen'de. Oraların ekosistemlerine müdahale edip oradan su alıyoruz.
Ve küresel gidişatta da sular azalıyor. Su kaynakları, iklim değişikliği, bunlar bugünün gündemi aslında.
Tabii, ve daha da önemlisi, Türkiye zaten mevcut durumda su kaynakları açısından ve tarım toprakları açısından zengin bir bölge değil. Biz yanılıyoruz hani. İşte köydeki pınarlara bakıp yani su kaynaklarımız fazla sanıyoruz ama değil. Özellikle İstanbul'un hiç değil. Dolayısıyla böyle bir büyüme değil bizim istediğimiz. Küresel ısınma önemli ama ben 2009 sel felaketini hatırlıyorum.
Tamam, tabii.
Yani makro klimatolojik etkileri değerlendirdiğimiz kadarıyla mikro ölçekte olanları da değerlendirmemiz lazım. Kent merkezinde yoğun yapılaşma, tabanın tamamına oturmuş monoblok yapılar, gökdelenler, gökdelenlerin neden oldukları iklim hareketleri, bütün bunları tartışmak lazım. Üçüncü köprü ve çevresinde yapmayı düşündükleri yapılaşma, esas olarak kritik olan üçüncü köprünün çevresinde yapılması düşünülen yapılaşmadır. Buna misliyle katkıda bulunacak, misliyle olumsuz etkisi olacak. Dolayısıyla buraya bir yığınak yapmak, İstanbul'da yaşayan her emeğiyle geçinen yurttaşın öncelikler arasına girmelidir diye
ayrıca
düşünüyorum.
Ayrıca da yani şu çizdiğin tabloya göre Gazi Osman Paşalı mahallesini korurken aslında bu ucube projelere karşı çıktığı zaman mahallesini de korumuş olacak. Keza Kasım Paşalı için de geçerli, Tophaneli için de geçerli.
Tabii keza ulusta yaşayan için de Gazi Osman tabii. Paşalı'nın davasına tabii. sahip çıkmak kendi havasına, aynen. suyuna, çoluğun çocuğun hatta torunun hı-hı. hakkına sahip çıkmak aynen. olacak. Kesinlikle. Evet. Hatta öyle yani halihazırda öyle.
Peki şimdi bu aslında paket program. Yani işte bu köprü, havalimanı ve kanal. Sevgili Mustafa Sönmez'in bu tanımı gerçekten bir üçlü paket ucube program. Kuzey talanı açmak için. Şeye gelirsek havalimanına. Ama havalimanına gelmeden önce bir çağrıyı buradan ben söyleyeyim. Kuzey Ormanları Savunması'nın yarın 20 Haziran Cumartesi 13'te bir çağrısı var. Garipçe Kavşağı'na çağırıyorlar. Ve Kuzey Ormanları'nda sürdürülen doğa katliamının ilk faili 3. köprünün Boğaz Geçiş Güzergahı imar planları mahkeme kararıyla iptal edildi diyorlar. Ama bugün inşaatı durdurmayan tüm yerel yöneticiler ve merkezi idareler suç işliyor diyerek ekliyorlar. İnsanın, hayvanın, ormanın, İstanbul'un yaşam hakkını yok sayıp mega projeler üzerinden pazarlık yapanlar suç işliyor. Yaşamı pazarlık konusu edenlere dur demek için suç mahalline gidiyoruz. Yaşam pazarlık konusu edilemez diyorlar ve tüm İstanbullulara çağrıları var. 20 Haziran Cumartesi 13 Garipçe Kavşağı'nda buluşuluyor. 11.30 Kadıköy Evlendirme Dairesi önü, 12 Mecidiyeköy Meydan, 12'de yine Hacı Osman Metro İstasyonu'ndan da otobüs kalkış saatleri var. Tabii burada yerel yönetimlerinde biz bu ucube projeyle belki deneyeceğiz ne kadar söylemlerinde haklılar. Mesela Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Geçip 3. köprüye kesinlikle karşı olduğunu ve çok büyük çaba durdurma çabalarında olduğunu söylüyor. Şimdi bir yerel yönetici olarak Sarıyer Belediyesi'nin bu devam ediyorsa proje şu anda mahkeme kararı üzerine bir mühürleme şeyi var mı? Hakkı var mı buradan? Yoksa bu büyükşehire mi ait?
Şöyle söyleyeyim. Her kamu idaresi mahkeme kararını uygulamak durumunda. Mühürleyemiyorsa bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan inşaatın durdurulması için Ulaştırma Bakanlığı'na alınan inşaatın durdurulması için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne inşaatın durdurulması için yazı yazabilir. En azından ve tıpkı bizim gibi suç durusunda bulunabilir.
Tamamdır. Buradan biz de Sarıyer Belediye Başkanı'na, Sarıyer Belediyesi'ne bu çağrı yapmış olalım. Evet, şeye gelirsek. Şimdi 3. Havalimanı ile ilgili bir başka talan projesi. Burada Barolar Birliği'nin açtığı bir dava var. Ve Barolar Birliği İstanbul Barosu.
Evet.
Değil mi? Pardon. İstanbul Barosu
da değil. İstanbul Barosu'nun yardımıyla orada bulunan köylülerin, insanların açtığı davalar
öyle
var.
Midir?
Tabii. Kamulaştırma davası, baronun dava açması tartışmalı.
Öyle midir? Evet. Tamam, onu düzelteyim o
ama
zaman.
Ama İstanbul Barosu'nun sağladığı hukuki yardımla açılan davalar bunlar.
Tamam, şimdi açıklığa kavuştu. Çünkü bu acele kamulaştırmalar aslında burada bulunan birçok köy için uygulanmıştı. Hı-hı. Yani sadece Yukarı Ağaçlı değil, İmrah Ortaya Kadın, Yeniköy, Ağaçlı, Akpınar, İhsaniye köyleri için bir acele kamulaştırma kararı var. 2 Ocak 2014 tarihli. Ama açılan şey dava sadece Yukarı Ağaçlı'ya yönelik. Ya bu şimdi burada açıklıyor neden sadece Yukarı Ağaçlı olduğunu, onu da konuşalım. Şimdi bu dava taşınıyor. Danıştay 6. Dairesi 9 Haziran'da kararının yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek telafisi güç bir durum bulunmuyor diyor ve talebi reddediyor. Nasıl oluyorsa, nasıl bulunmuyorsa bilemiyoruz. Sonradan bu red kararına yapılan bir itiraz var. Bunu değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireli Genel Kurulu bu acele kamulaştırma işleminin yani 22 Ekim 2014 tarihli bu işlemin yürütmesini durduruyor. Şimdi buradan çıkan sonuç ne oluyor? Yani Yukarı Ağaçlı bağlamında tabii konuşacağız. Ama diğerleri için emsal olabilir mi? Böyle bir hakları kaldı mı? Biraz bunları da tartışalım.
Şöyle söyleyeyim. Yukarı Ağaçlı köyünde yapılması düşünülen acele kamulaştırmanın hiçbirisi şu an itibariyle yapılamaz durumda bence. Şimdi buraya biraz gecikerek geldim. Cihan'ım sizi de beklettim. Nedeni şudur. Devlet Hava Meydanları işletmesi bir açıklama yapmış. Demiş ki ya bu karar yürütmenin durdurulması niteliğinde değildir. Bu karar 6. daireye tekrar kendi kararını gözden geçirme yükümlülüğü yükler. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü İdare Dava Daireleri Kurulu benzer şeyleri, benzer bir şeyi daha doğrusu Galata Port imar planı ile ilgili de yapmıştı. Demişti ki ben itirazı kabul ediyorum. Yani burada yurt binanın durması kararı yoktur, yanlıştır ve orada kalmıştı. İdare Dava Adaletleri Kurulu'nun böyle bir hakkı yok. İdare Dava Adaletleri Kurulu itirazı kabul ediyorsa bunun doğrusal sonucu İdare Yargılama Usulü Kanunu bence açık. Yurt binanın durdurulması kararı vermiş olmasıdır. Bir bu tartışmayı açıklığa kavuşturmak gerekir. Yani biraz önce öğleden sonra saatlerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi bir açıklama yapmış. Bu açıklama bence yanlıştır. Kamu idaresinin son yıllarda son derece çok sayıda yaptığı yanlış yönlendirmeden bir tanesidir bence. Diğeri neden Ağaçlı Köyü'ndeki yurttaşlarla ilgili, neden Yeniköy yok, neden diğerleri yok? İzleyen arkadaşlar olmuştur. İmre Azem'in çektiği bir video vardı. Bu hikaye şöyle. Türkiye Barolar Birliği Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu İstanbul'da yaptığı bir dizi etkinlik sonrasında 3. Köprü ve 3. Havalimanı güzergahlarında sahayı görmek için bir gezi yaptı. Gezi. Köyleri de ziyaret etti. Örneğin Yeniköy'de vatandaş ya biz istiyoruz uza gelen laflar etti özellikle muhtar.
Ama çünkü ağaçlı rant var gelecek diye düşündüğü
için mi? Öyle umuyor. Öyle umuyor yanlış ya, ama.
Tabii yanlış. Yanlış. Onu o rant oraya bırakılmayacak tabii.
Tabii ki. Tabii ki. Hiç bırakılmadı. Hiçbir örnekte bırakılmadı. Ama özellikle ağaçta, yukarı ağaçta kadınlar ayağa kalkmışlardı ve duruma sahip çıkmışlardı. Bu çok tipik bir durumdur. Çünkü benim anlayabildiğim kadarıyla erkekler parayı bir an önce almak ve şehirde safahata ermek isterler. Kadınlar ise daha gündelik yaşamları, daha kendi yaşamlarına sahip çıkma eğilimindedirler. Orada yoğun bir tartışma, dertleşme sonrasında İstanbul Barosu Çevre Hukuk Komisyonu Başkanı da Barolar Birliği Komisyonu üyesi.
Alev Hanım.
Alev Hanım'ın da katkılarıyla hukuki yardım sağlandı bu köylüye ve bu davalar açılabildi. Şimdi diğer köyler açısından ya da diğer yurttaşlar açısından etkisi ne olur? Emsal teşkil eder mi? Eder. Fakat acele kamulaştırma ilişkin dava açmanın belli bir süresi var. O geçmiş durumda. Ama şu olacak. Uygulama işlemleri olacak. Uygulama işlemlerinde emsal gösterilebilir. Ama bu bir ara karar. Nihai karar değil. Dolayısıyla dosyanın takip edilmesi avukat arkadaşları tarafından sürdürülecektir.
Onun için sevgili Alev Tunca'nın bir yorumu var. Umuyoruz ki bu şey hukuki süreç aynı şekilde devam edecektir. Yani bu karar daha netleşmedi mi diye anladım.
Bu bir ara karar, nihai karar değil. Ama şöyle acele kamulaştırmalar ve kamulaştırmalarla ilgili Danıştay'ın, Türkiye Danıştay'ın ölçütleri açık. Bu acele kamulaştırmaların da bu ölçütler çerçevesinde olmadığı bence kuşkusuz. Yani mülkiyet hakkına müdahalenin kamu yararına olup olmadığının açıklığa kavuşmadığı ve orantılılık ilkesinin gözetilip gözetilmediğinin esaslı bir tartışma konusu olduğu anlaşılıyor. Danıştay'ın da bunu önemsediği, İdare Dava Adaletleri Kurulu nezdinde en azından önemsediği görülüyor.
Aslında bir şey söyleyeyim. Bu acele kamulaştırmalara karşı mesela mahallelerden de açılan davaların hepsi hemen hemen bugüne kadar kazanıldı.
Evet ama çok fazla dava açamıyoruz. O yüzden engelleyebildiğimiz.
Öyle mi? Niye tabii, açılamıyor?
Para pul işi bunlar. Tabii. Yani millet bunu ya devlete karşı gelinir mi? Devlete karşı kimiz de biz dava açacağızdan başlayan. Ya bu işler pahalıya kadar devam eden ki haklıdır. Yani genelde bu işlerle ilgilenen avukat arkadaşlar para almazlar. Yani vekalet ücreti almak gibi bir adet yoktur. Ama ona rağmen harçları pahalıdır. Öyle.
Evet, hangisinin bilirkişilere 3. havalimanı ile ilgili tabii en son bir bilirkişi şeyi oldu.
Geçtiğimiz pazartesi 15'inde.
En yüksek bilirkişi ücreti ödendi. Ne kadar? 28 bin lira mı ödendi? Kaç mı uyduruyor bir şey? Yani inanılmaz.
Daha yüksekleri
var mı? Ha, öyle duydum oradaki arkadaşlar da. Tabii oradaki bilirkişilerin raporunun sonucunu da bekliyoruz. Yani hele ki gidip bizzat yerinde orayı görüp yani o talanı, o işte göletlerin doldurulması olsun yani o kıyıdaki, kıyıdaki dolgu ki ÇED raporunda mesela yapılmayacak diyor falan. Yani kendi ÇED'inde bile ya söylenen kişi.
Bu da sizi rezalettir anlamak mümkün değil. Yani paftada belli. İmar planının paftasında ya. Belli.
Böyle bir şey vaziyet. Peki biz bu iki şeye bakarsak yani bu iki projeye ve bu hukuki sonuçlara daha bir umutlu devam edebilir miyiz? Nasıl bakıyorsun Can? Son olarak son dakikalara giriyoruz.
Şimdi ben meslekten avukatım ama maalesef mahkeme kararlarından umut üretmeyi bırakalı çok oldu. hani umudu bir tek yurttaşların eylemli tercihlerinden türetebiliyorum. Yani tercih olacak ve bu eylemli olacak, bundan türetebiliyorum. Bir tek mesele var, hani yıkılmaz, geriletilemez denen AKP hükümeti yıkılmadıysa bile önemli oranda geriletildi. Bir toplumsal yığınağı hala sürdürüyor ama AKP'nin hukuksuzluklarından, mahkeme kararlarını uygulamamalarından dem vuran herkesin, ama herkesin bu mahkeme kararlarının uygulanmasının takipçisi olması gerekir. Aksi bir şey düşünmek dahi istemeyiz.
Talep etmesi gerekir yöneticilerden.
Evet.
Peki, başka ekleneceğim bir şey, benim unuttuğum.
Herkese selam. Cumartesi gidebilecek olan herkesi Garipçe Kavşağı'na gitmeye davet ederiz.
Evet, aynen. Yarın 20 Haziran Cumartesi 13 Garipçe Kavşağı'na.
Bir şey daha bekleriz. Bugün bir karar geldi. Validebağ'da koruya beton dökerek otopark yapmak isteyen Hilmi Türkmen'le ilgili Danıştay 1. Dairesi dedi ki işleme konulmaması ne demek? Soruşturma yapılmalıdır. Yani Pinokyo'larda soruşturulabiliyormuş.
Çok güzel. Bu da çok güzel. Evet, bu güzel haberle böylece bugünkü programı sonlandıralım. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Sağ ol. Evet, sevgili dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi bir hafta sonu dileriz.
Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar.
Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.